Ayrım 9, sayfa 101. Köprüleri atmak. Pembe. Kasım 1963, İstanbul. Pembe baltı inançları çokça olan bir kadındı. Ailesi onun bu halini hayatın nice tuhaflıklarından biri olarak kabullenmişti. Seneler içinde kademe kademe gelişmiş bir özellik değildi bu. Aksine birdenbire ortaya çıkmıştı. Neredeyse bir gecede, İskender'in doğduğu gece. Pembe anne olduğunda 17 yaşındaydı. Genç, güzel ve evhamlıydı. Loş bir odada durmuş, beşiğe bakıyordu. Minnacık burnunda morumsu bir leke bulunan, yumuk elli, saydam tenli bu bebeğin onun çocuğu olduğuna hala inanamıyordu sanki. Bir oğlu olmuştu. Annesi Nazen'in tüm yaşamı boyunca sahip olmak için heves ve sitem ve dua ettiği oğul. Pembe, kader ve Cemile'ye yeterden sonra bir kez daha gebe kalmıştı Naze. Bu kez oğlan olmak zorunda diyordu. Başka yolu yoktu. Allah bunu borçluydu ona. Böyle konuşarak günaha girdiğini bile bile Rab'den bir alacağı olduğunu söylüyordu. Yaradan'la arasında bir anlaşma olduğuna inanıyordu. Bunca kızı telafi etmek için bir şey yapacaktı elbet. Öyle sağlamdı ki inancı, hamileliği boyunca durmadan erkek bebek için patikler, hırkalar, battaniyeler, yelekler ördü. Kimseyi dinlemedi. Hatta onu muayene eden ve bebeğin pozisyonunun düzgün olmadığını, şehre gitseler daha hayırlı olacağını söyleyen bir ebeyi bile. Hala zaman var demişti ebe. Hemen yola çıkarlarsa doğum başlamadan yetişebilirlerdi hastaneye. Daha neler diye çıkıştı Naze. Her şey onun elindeydi. Naze 49 yaşındaydı ve bu onun mucize bebeği olacaktı. Bundan önceki tüm bebeleri gibi bunu da burada, kendi evinde, kendi yatağında doğuracaktı. Yalnız bu seferki oğlan olacaktı. Bebek ters duruyordu. Üstelik iriydi. Saatler geçti. Uğursuzluk getirir korkusuyla kimse saymadı. Hem vaktin tek sahibi Allah'tı. İlahi zamanın ismi Dehr idi. Ölümler için dayanılmaz uzunlukta olan bir süre. Onun için göz açıp kapayıncaya kadar geçerdi. Bu yüzden doğum esnasında her biri gaybe açılan kapı olan aynalarla beraber saatlerin de üzeri kadifeyle örtülmüştü. Takati kalmadı, daha fazla itemiyor dedi kadınlardan biri. Naze o kadar çok kan kaybetmişti ki çehresi kış rengine bürünmüştü, ara ara kendinden geçiyordu. O halde biz çekelim dedi. Alnı boncuk boncuk terlemiş ebe. Elini sokup ıslak ve kaygan bebeğin kıpırtısını parmaklarının ucunda hissetti. Sönmek üzere olan bir mumun son çırpınışlarını andıran hafif bir kalp atışı vardı. Nazikçe ama kararlılıkla bebeği rahmin içinde döndürmeye çalıştı. Bir kez, iki kez, üçüncüsünde daha hızlıydı. Bebek saat yönünde hareket etti ama yeterince değil. Başı göbek bağına bastırıyor, kordondan geçen oksijen miktarını tehlikeli raddede azaltıyordu. Bir tercih yapılması gerekiyordu. Anne ile bebekten birini seçmek zorunda olduğunun farkındaydı ebe. İkisini de kurtarmasının imkanı yoktu. Vicdanı aysız bir gece gibi sessiz ve bir o kadar karanlıktı. Aniden kararını verdi. Kadını seçecekti. Orada öylece gözleri sımsıkı kapalı vaziyette ölümle dans etmekte olan Naze işte tam o anda başını kaldırıp bağırdı. Sakın ha! Öyle kuvvetli bir çığlıktı ki adeta insandan çıkmamıştı. Yataktaki kadın bir yaban hayvanına dönüşmüştü. Aç ve vahşi, yoluna çıkan herkese saldırmaya hazırdı. Güneşin yapraklar üzerinde altınımsı yansımalar bıraktığı yemyeşil bir ormanda koşmaktaydı. Hiç olmadığı kadar özgürdü. Duyanlar Naze'nin delirdiğinden şüphelendiler. Yalnızca deliler böyle bağırabilirdi. Kes beni kaltak, çıkar bebemi diye emretti Naze. Oğlum geliyor seni hain kıskanç karı, al makası eline hemen. Yar karnımı, çıkar oğlumu. Ebenin eli titredi. İstese de saklayamıyordu korkusunu. Sinekler vızıldayarak kümeler halinde dönüp duruyordu. Ölüm kokusu alan akbabalar gibi. Çok fazla kan vardı etrafta. Çok fazla gazap ve hınç bulaşmıştı halılara, çarşaflara, duvarlara. Odanın içindeki hava ağırlaşmış, ölgünleşmişti. Naze kurtarılamadı. Bebek, cinsiyeti hakkında ta başından beri yanıldığı bebek ise fazla dayanamadı. Nazer'in 9. çocuğu, onu canından edip sonra da beşiğinde sessizce son nefesini veren bebek de kızdı. İşte bu yüzden 1963'ün o Kasım gününde doğum servisindeki yatağında şafağa kadar gözünü kırpmadan yatan Pembe hem mutlu hem huzursuzdu. Daha 17 yaşındaydı ve şimdiden memesinde bir oğul vardı. Annesinin göklerde bir yerlerden hasetle seyrettiğini düşünmeden edemedi. 8 doğum, 4 düşük, bir ölü bebek ve işlerinden biri bile oğlan değildi. Benim şu deli fişek kızıma ise daha şimdiden sağlıklı bir oğul verdin. Neden Allah'ım? Nazenin figanı Pembe'nin kulaklarında yankılandı. Bir öfke topuna dönüşüp göğsüne yuvarlandı, midesine oturdu. Kaygılarını savuşturmaya çalıştıkça yenilerine yakalanıyordu Pembe. Evham topaç gibi dönerek kafasının içinde çemberler çiziyordu. Birden anladı ki rahmetli annesinin nazarından kaçabileceği yer yoktu. Bir kez zihnini takınca artık o bakışı her yerde aramaya koyuldu. Süt yapsın diye havanda dövüp yediği cevizlerde, pencere camlarından süzülen yağmur damlalarında, her banyoda saçına sürdüğü badem yağında ve ocakta fokur fokur kaynayan yoğurt çorbasında Naze'yi görmeye başladı. Ey yüce Allah'ım, ne olur anam cennette kapatsın artık gözlerini. Oğlum sağ salim büyüsün diye dua ederken sanki uyutulması gereken kişi bebek değil de kendisiymiş gibi sağa sola sallanıyordu Pembe. İskender'in doğduğu gece bir kabus gördü Pembe. Tıpkı hamileliği boyunca birçok kez olduğu gibi. Ama bu seferki o kadar gerçekti ki bir yanı bu kabustan asla çıkamayacak, düşler dünyasına hapsolacaktı. Kendini desenli bir halının üzerinde sırt üstü yatarken gördü. Gözleri kocaman açık, karnı büyüktü. Yukarıda gökyüzünde birkaç bulut geziniyordu. Sıcaktı. Çok sıcak. Sonra halının, yoksa yatak mıydı, su üstüne serilmiş olduğunu, bedeninin altında azgın bir nehrin döne döne aktığını fark etti. Nasıl oluyor da batmıyorum acaba diye sordu kendi kendine. Gökyüzü aralandı ve sorusuna yanıt geleceğine bir çift el uzandı aşağıya. Tanrı'nın elleri miydi bunlar, yoksa ölmüş anasının mı? Bilemedi. Eller karnını yardı. Acı duymuyordu ama dehşet içindeydi olanlar karşısında. Sonra eller bebeği dışarı çıkardı. Gözleri koyu renkli çakılların renginde tombul bir oğlancıktı. Pembe kucaklamak şöyle dursun, daha elini bile süremeden eller suya atıverdi bebeği. Musa peygamberin sepet içindeki serüveni gibi akıntıya kapılmış bir tahtanın üzerinde sürüklendi bebek. Pembe yalnızca bir kişiye anlattı kabusunu. Sabırla dinleyen Cemile, ya buna gerçekten inandığı için ya da ikizini annelerinin hayalinden kurtarmak istediği için bir fikir attı ortaya. Seni cin çarpmış olmalı dedi. Cin mi diye sordu Pembe. Tabii ya, koltukta kanepede kestirmeyi pek sever cin tayfesi. Birini üstüne oturup ezmiş olmalısın, o da seni çarpmış. Sahi mi? Merak etme, bir yolunu buluruz dedi Cemile. Kendinden emin. Böylece Pembe ikizi ne dediyse yapmaya başladı. Bir sokak köpeği sürüsüne bayat ekmekler atıp arkasına bakmadan uzaklaştı. Sol omzunun üstünden bir tutam tuz, sağ omzunun üstünden bir tutam şeker serpti. Yeni sürülmüş tarlalarda yürüyüp örümcek ağlarının altından geçti. Evdeki her çatlaktan içeri okunmuş gül suyu döktü ve 40 gün boyunca boynunda muska taşıdı. Cemile tüm bunları yaptırarak Pembe'yi rahmetli anılarının hayaletinden kurtaracağını sanmıştı. Halbuki onun yerine Pembe'ye baltı inançlar kapısını aralayıverdi. Bu arada İskender büyüyordu. Teni derelerdeki çakıllar renginde, saçları koyu, dalgalı ve yıldız tozu serpilmiş gibi parlaktı. Burnundaki doğum lekesi çoktan geçmiş, muzip gözleriyle bolca gülümsüyor, herkesi cezbediyordu. Oğlu güzelleştikçe Pembe'nin de evhamları artıyordu. Depremler, toprak kaymaları, seller, orman yangınları, bulaşıcı hastalıklar, Nazer'in hayaletinin gazabı ya da cinlerin intikamı. Dünya her zaman güvensiz bir yerdi ama şimdi Pembe her şeyden ve herkesten korkar olmuştu. O kadar huzursuzdu ki oğluna isim vermeyi reddetmişti. Bu yolla onu Azrail'den koruyordu aklınca. Bebeğin bir adı olmazsa Azrail kime geleceğini bilemez ve tıpkı adressiz bir mektup gibi yolda kaybolurdu. Böylece çocuk dünyadaki ilk yılını isimsiz geçirirdi. Geçirdi. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarını da ona seslenmeleri gerektiğinde evlat, hey ufaklık ya da bidilik diyorlardı. Adem niye itiraz etmedi bu saçmalığa? Niye başka erkeğin yapacağı gibi durumu kontrol altına alıp varisine bir isim koymaya kalkmadı? Onu tutan bir şey vardı. Ancak yanlış kadınla evlenmiş olduğunu bilen bir erkeğin duyacağı türden bir pişmanlık, eziklik, edilgenlik. Nihayet oğlan 5 yaşına gelince Adem duruma ses etti. Oğlu yakında okula başlayacaktı ve eğer o zamana kadar bir isim vermemiş olurlarsa öbür çocuklar olabilecek en gülünç lakabı bulup takarlardı çocukcağıza. Pembe istemeye istemeye kabul etti ama bir şartla. Çocuğu köyüne götürüp ikiz kardeşinin ve ailesinin hayır dualarını alacaktı. Daha da önemlisi, köyün artık Ağrı Dağı kadar yaşlı olan ama hala bilgelik dağıtmaya devam eden 3 yaşlısına danışacaktı. ''Bize gelmekle akıllık etmişsin.'' dedi birinci ihtiyar. O kadar mecalsizdi ki yakında bir kapı çarpsa titreşimi adamcağızı sarsmaya yeterdi. Bugünlerde bazı anaların yaptığı gibi kendi başına at koymaya kalkışmaman isabet olmuş dedi. Ağzında sadece bir diş kalmış ikinci ihtiyar. O sırada üçüncü ihtiyar söze karıştıysa da sesi öyle kısıktı ki ne dediğini anlayan olmadı. Köyün yaşlıları bir karara vardılar. Çocuğun ismini, ailenin geçmişi hakkında hiçbir şey bilmeyen, dolayısıyla Naze'nin hayaletinden haberi olmayan biri vermeliydi. Pembe bu teklife razı oldu. Malaçar Bayan, köyünün birkaç kilometre uzağında kışın cılız akan ama baharda kudurmuşçasına taşan bir dere vardı. Köylüler karşı kıyıya geçmek için iki yaka arasına gerilmiş bir elektrik teline bağladıkları derme çatma bir tekne kullanırlardı. Tehlikeli bir seyahatti ve her yıl birkaç kişi suya düşerdi. Çoğu kurtarılsa da kimisi de boğulurdu. İşte Pembe'nin oracıkta beklemesine ve karşıya geçen ilk kişiye bu meseleyi danışmasına karar verildi. Bu arada köyün yaşlıları çalıların arkasında saklanacak, gerekirse müdahale edeceklerdi. Böylece Pembe ile oğlu beklemeye başladılar. Ayak bileklerini örten kırmızı bir elbiseye bürünmüştü Pembe. Çocuksa tek takım elbisesini giymiş, bu haliyle minyatür bir adama benzemişti. Zaman ilerledi. Pembe oğlunu oyalamak için öyküler anlattı. Bunlardan biri hayatı boyunca kalacaktı çocuğun hafızasında. Hoca Nasrettin ufakken anasının göz bebeğiymiş dedi Pembe. Gözünde miymiş bebeği? O bir deyimdir sultanım, annesi onu çok severmiş demek. Şehrin az dışında güzel bir evde yaşarlarmış. Babası neredeymiş? Savaşa gitmiş. Hadi dinle şimdi. Bir gün annesinin pazara gitmesi gerekmiş. Oğluna demiş ki sen evde kalıp kapıyı kollamalısın. İçeri girmeye kalkışan birini görürsen avazın çıktığı kadar bağırmaya başla. Hırsız korkar kaçar. Ben de öğleden önce dönerim. Nasrettin söyleneni yapmış, gözünü bir an bile kapıdan ayırmamış mı? Çişi gelmemiş mi? Lazımlığı varmış yanında. Acıkmamış mı? Annesi yemek bırakmış gitmeden, bir de irmik helvası dedi Pembe. Oğlunun damak zevkini iyi bildiğinden, derken kapıda bir tıkırtı olmuş. Nasrettin'in amcasıymış gelen. Oğlana annesinin nerede olduğunu sormuş ve sonra da hadi git anana söyle eve gelsin, bize sofra hazırlasın, ailecek yemeğe geleceğiz demiş. Ama olmaz, kapıyı bekliyor. Nasrettin'in kafası karışmış. Annesi kapıyı kollamasını söylemiş ama şimdi de amcası git ananı çağır diyormuş. İkisine de itaatsizlik etmek istemeyen Nasrettin kapıyı yerinden söküp sırtına bağlamış ve annesini bulmaya gitmiş. Hikaye bittiğinde bir ses duydular. Birisi dereyi geçmiş onlara doğru gelmekteydi. Pembe'nin ve köyün yaşlılarının beklentisinin aksine bilge bir erkek yerine bunamış bir kadındı gelen. Kemerli bir burnu, kırışık elmacık kemiklerinin altında çökmüş yanakları, yamuk yumuk dişleri ve rüzgarla gelip giden bir aklı vardı. Pembe, oğlunun acilen bir isme ihtiyacı olduğunu anlattıktan sonra kağıttan, kadından yardım istedi. Beriki hiç şaşırmış görünmedi. Böyle bir taleple karşılaşmak dünyanın en sıradan işiymiş gibi sakince bastonuna yaslanıp düşünmeye koyuldu. Anne, kim bu kadın ya? Sus sultanım, bu cici teyze sana isim verecek şimdi. Ama çok çirkin. Duymazdan gelen kadın yaklaşıp çocuğu dikkatle inceledi. Demek hala adına kavuşamadın ha? Oğlan yüzünü ekşiterek yanıt vermeyi reddetti. Ben pek susadım dedi ihtiyar kadın ve az ötede akarsuyun gölcük oluşturduğu yeri gösterdi. Gidip bana bir bardak su getirir misin? Bardağım yok ki. Avuçlarını kullan. Suratı asılan oğlan önce göz ucuyla yaşlı kadına, sonra dönüp annesine ve tekrar yabancıya baktı. Hayır dedi sonunda donuk bir sesle. Niye kendin gidip almıyorsun suyunu? Ben senin hizmetçin değilim. Çocuğun sözleri tokat gibi geldi kadına. Nice sonra hırıltılı bir sesle konuştu. Hizmet etmeyi sevmiyor değil mi? Yalnızca ona hizmet edilsin istiyor. Bu noktada yanlış kişiyi seçmiş olduklarından kuşkusu kalmamıştı Pembe'nin. Siz merak etmeyin, ben su getiririm dedi ortamı yumuşatmak için en tatlı sesiyle. Ama yaşlı kadın Pembe'nin avuçlarında getirdiği suyu içmedi. Onun yerine suyu okudu. Nihayet başını kaldırdığında yüzü bulutlanmıştı. Gözlerinde delişmen parıltılar vardı. Sanki mühim bir sır vermek, açık etmemesi gereken bir şey söylemek üzereydi. Bak kızım, bu senin oğlun, uzun müddet çocuk kalacak ve ancak hayatının ortalarına doğru büyüyecek, geç olgunlaşacak. Bu sözlerden ürken Pembe birden kulaklarını tıkamak istedi. Bazı çocuklar Fırat gibidir. Hızlı, taşkın, ana babaları baş edemez. Korkarım oğlun yüreğini dağlayacak. Bu kehanet gaipten fırlatılmış bir taş gibi düştü aralarına. Pembe böyle bir ihtar beklemiyordu ama düş kırıklığını belli etmedi. Ben senden fal istemedim ki, isim istedim dedi gergince. İki tane isim var bilesin. Biri Selim. Vaktiyle böyle bir sultan varmış. Hem şairmiş hem bestekar. Evladın yumuşak huylu, merhametli, vicdan sahibi olsun istersen ona bu ismi ver. Peki ya ötekisi? Pembe soluğunu tutmuştu. Oğlan bile ilgilenmeye başlamıştı konuşmalarla. İkincisi askerlerinin önünde yürüyen, aslanlar gibi savaşan, her muharebeyi kazanan, düşmanlarının yüreklerine korku salan, diyar üstüne diyar, taht üstüne taht fetheden, Doğu ile Batı'yı birleştiren, hep daha fazlasını isteyen anlı şanlı bir kumandan ve hükümdarın adı. Evladın da onun gibi bir ordu insana liderlik etsin dilersen ona bu ismi ver. Bu daha iyiymiş dedi yüzü aydınlanan Pembe. Tamam, o halde benimle işin bitti. Hadi bana eyvallah. Bastonuna tutunarak beklenmedik bir çeviklikle yürümeye başladı. Pembe'nin kadının arkasından koşmayı akıl etmesi bir iki saniye aldı. Hey bekle ama söylemedin. Neyi söylemedim? Yaşlı kadın dönüp Pembe'nin yüzüne boş boş baktı. Adeta onun kim olduğunu unutmuştu. İsmi ne olduğunu demedin ki. Ha dedi kadın. Askander. Askander, Askander diye tekrarladı Pembe neşeyle. İstanbul'a dönünce çocuğu nüfusa kaydettirdiler. 5 sene gecikmiş olsalar da yalvar yakar ve biraz da rüşvet karşılığında tamamlandı kayıt. Okula başladığında yoklama kartına yazılan isim İskender Toprak'tı. İşte böylece Pembe'nin ilk çocuğu, göz bebeği oğlu Kürtçe'de Askander, Türkçe'de İskender, Londra'ya göçtüklerinde ise okul arkadaşlarının dilinde Alex oldu. Yıllar sonra hapishanede mahkumlar ve gardiyanlar arasında gene bu isimle bilinecekti. Ayrım sonu sayfa 110.